Ayrım 5.
Geçmişini, şu sırada aklından geçenleri, pişman olup olmadığını sezmeye çalıştım. Sonunda işin içinden çıkamadım. Bir delikanlıyı canı çekse bile hiçbir kadın böyle davranmayı göze alamaz. Bu Rabıtalı Hanım gerçekten cesurmuş. Bir kadın gibi değil, çapkın bir erkek gibi davrandı. Ne yapalım, helal olsun dedim kendi kendime. Eskiden Bodrum'da güzel gelenekler vardı. Örneğin sonbaharda büyükçe bir tekne kıyıya çekileceği zaman imece yapılırdı. Konu komşu, yoldan geçenler, herkes yardıma koşardı. Tekne hep birlikte kumsala çekilirdi. Sonra tekne sahibi getirdiği lokum kutusunu açar, herkese ikram ederdi. Deniz kabarıp da tekneler tehlikeye girince herkes gene yardım ederdi. Bir kış gecesi komşum Mehmet, fırtına çıktı imdat diye bağırınca, konu komşu sıcak yataklarından çıktı, yağmurun altında kumsala koştu. Tekneler açığa sürüklenmekten kurtarıldı. Evlilikle ilgili töreler çok ilginçti eskiden. Düğünden önce gelinin çeyizi özellikle süslenmiş bir devenin sırtına yüklenip genç çiftin oturacağı eve götürülür, orada sergilenirdi. Devenin sırtında rengarenk yorganlar, çarşaflar, yastıklar, halılar, radyolar, daha sonraları televizyonlar, çanak çömlek, tencereler, tavalar ve daha neler neler vardı. O devenin Bodrum'un bir otomobilin geçemeyeceği daracık sokaklarında tangır tungur sesler çıkararak ilerlemesi görülmeye değer bir şeydi. Sonra çeyiz devenin sırtından indirilip evin bir odasında sergilenirdi. Eskiden kapılar hep açık olduğu için konu komşu çeyizi seyretmeye giderdi. Bunu yapmamak da biraz ayıp sayılırdı. Develerin yük taşıma işlevi kalmadı artık. Şimdi kalenin önündeki meydanda turistleri gezdirmeye yarıyorlar ancak. Oysa eskiden deve güreşleri bile yapılırdı. Bunların birine gitmiştim bir gün. Çünkü arkadaşım Behice Boran tarafından Türkçe'ye çevrilen Joseph Kessel'in Atlılar adlı romanında bu güreşlerin çarpıcı bir betimlemesini okumuştum. Ama ne çare ki edebiyat her zaman olduğu gibi gerçekten üstün çıktı. Kessel'in anlattığı develer arası çatışmayı heyecanla okumuştum. Oysa Bodrum'da gözlerimle gördüğüm durum hiç ilgimi çekmedi. Erkek develer güzel kilim parçalarıyla, renk renk boncuklarla süslenmiş, çok iri, çok görkemli hayvanlardı. Gel gelelim birbirleriyle dövüşmeye pek yanaşmadıkları için onları kışkırtmak amacıyla bir maya, yani dişi bir deve, savaşılmayan savaş alanına getirildi. Bu görkemli erkek develeri sözde birbirine düşürecek olan dişi deve, sırtına delik deşik bir çuval parçası atılmış, sıskacık, çirkin, yürekler acısı bir yaratıktı. Dişiliği hiçbir işe yaramadı elbette. Erkek develer gene dövüşmediler. Hakları da vardı. Çünkü böyle bir dişi uğruna dövüşülmezdi. Bu çirkin ve cinsel çekicilikten tümüyle yoksun Maya'ya baktıkça bir kadın olarak biraz küçük düşürülmüş hissettim kendimi. Şimdi kiralanan lokallerde ya da otellerde yapılan düğünler açık havada, Bodrum'un küçük meydanlarında yapılırdı eskiden. Bir defasında böyle bir düğünü gören bazı varlıklı İstanbullu hanımlar fena halde duygulanmıştı. Kollarından çıkardıkları nispeten değersiz bilezikleri, parmaklarından çıkardıkları gene nispeten değersiz yüzükleri geline armağan etmişlerdi. Bodrumlu delikanlılarla evlenen yabancı kızların özellikle hoşlandıkları düğün türü teknelerde yapılıyor şimdi. Bunlardan birini uzaktan seyrettim. Darbukalı, zurnalı birkaç yat birbirine yanaşmıştı. Bağırılıyor, çağrılıyor, yeniliyor, içiliyordu. Derken beyazlar giymiş telli duvaklı İngiliz gelin çılgın kahkahalar arasında cumburlop denize atıldı. Tekneye sırılsıklam çıkarken İngiliz kız da kahkahalar attığına göre demek ki düğün töreninin vazgeçilmez bir geleneğiydi bu. Avrupalı ya da Amerikalı kızlarla Türk gençleri arasında evlilikler en çok Bodrum'da oluyor galiba. Gerçi Türkler arasındaki evlilikler gibi bunların bir kısmı yürüyor, bir kısmı yürümüyor ama yeryüzünde bütün sınırların kalkmasından, bütün milletlerin, bütün soyların kaynaşmasından yana olduğum için bu evlilikler hoşuma gidiyor. Beyaz soydan kişiler, kara ya da sarı ırktan kişilerle sürekli evlenip çocuk yapsalar, dünyanın en çirkin baş belalarından biri olan ırkçılık ortadan yok oluverir, yeryüzünde bir tek soy, insan soyu kalırdı. Kaldı ki Türklerle yabancılar arasındaki evliliklerin boşanmayla sonuçlanmaları, sanıldığı gibi kültür ve töre ayrılıklarından çok evlilik kurumunun koşullarından kaynaklanıyor. Yani bir Türk erkeği ile bir Türk kadınının mutlu bir evlilik yaşamaları ne denli zorsa, bir Türk'le bir yabancının mutlu bir evlilik yaşamaları da o denli zor. Örneğin rahmetli arkadaşım Dursun'la Hollandalı eşi Lon'un evliliği tüm evlilikler gibi zaman zaman güçlüklerle karşılaşmakla birlikte yıllarca Dursun ölünceye kadar sürdü. Değişik soyların, değişik kanların karışması genellikle iyi sonuçlar verdiği için üçü de artık yetişkin olan birbirinden güzel üç çocukları oldu. Oysa bu kadar aykırı bir çift olamazdı yeryüzünde. Aralarında müşterek bir dil bile yoktu. Dursun Hollanda dilini ya da İngilizceyi öğrenmeye hiç yanaşmadığından Lon hızla ve çok güzel Türkçe öğrendi. Lon kültürlü Avrupa burjuvazisinin narin bir çiçeğiydi. Annesi de babası da erkek kardeşleri de hekimdi. Üniversitede sanat tarihi okumuştu. Flütle klasik müzik çalan, sarışın, ince uzun bir kızdı. Dursunsa Bodrum yerlisiydi. Kısa boyluydu, boğa tipinde erkeklerdendi. Tepesinde erkenden kırlaşmış bir yığın kıvır kıvır saç vardı. Gözleri bakmasını bilirdi. Çocukluğundan beri süngercilik yaptığı için. Ortaokulu bile bitirememişti. Ama kitap okurdu, doğal olarak kültürlüydü sanki. Bir tek kusuru vardı, fazla içerdi. Bu yüzden de vaktinden önce yitirdik onu. Lon'un dul kalınca Hollanda'ya geri döneceğini sandık. Ama Bodrum'da kaldı, çocuklarını da Bodrum'da büyüttü. Genellikle düğünlere gitmem, gidince de sıkıntıdan patlarım. Ne var ki Dursun'la Lon'un düğün yemeğinde aradan 25 yıldan fazla geçtiği halde hala unutamayacağım, acayibin acayibi bir durumla karşılaştım. Dolphin lokantasında uzun bir sofra kurulmuştu. Sofranın başında neredeyse 2 metre boyunda albino sayılacak kadar sarışın bir adam oturuyordu ve bu sapsarı dev, en bilgili Alaturka meraklılarını şaşırtacak kadar usulüyle kanun çalıyordu. Hollandalı bir müzikologmuş meğer. Bir tek kelime Türkçe bilmediği halde uzmanlık alanı da klasik Türk müziğiymiş. Hollandalı olduğunu öğrenince gelinin annesiyle babası onu da düğün yemeğine çağırmışlar. Sarı dev hepimizi hayretler içinde bırakarak civardaki evlerden getirtilen öteki müzik aletlerini de udu da, tamburu da, kemençeyi de, neyi de aynı maharetle ve tam usulüyle çaldı. Bana kalırsa ancak Bodrum'da eskiden yaşanılacak bir durumdu bu Alaturka müzik gösterisi. Nitekim 1975'te 82 yaşındaki Freya Stark'ın başında bir güneş şemsiyesi kadar geniş kenarlı kırmızı bir şapka, sırtında kıpkırmızı bir pelerinle bir delikanlının mobiletinin arkasına binip beni görmek üzere avcı çıkmasına gelmesi de ancak Bodrum'da olabilirdi. Freya Stark roman değil de sadece seyahatname yazdığı için ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmemiştir. Oysa Orta Doğu üstüne yazdığı, kendi çektiği fotoğraflarla resimlendirdiği kitapları hem son derece ilginç hem de çok güzel yazıldıkları için ona büyük ün sağlamıştır. Freya Stark Gümbet'te deniz kıyısında Motel Sami'de kalıyordu. Arkadaşım Deniz'le onu görmeye gittiğimizde ben şu buruna kadar yüzerim her sabah dedi ve suya girip küçük bir kurbağa gibi kurbağalama yüzerek öyle bir hızla ilerlemeye başladı ki o sırada çok daha genç olduğum ve iyi yüzdüğüm halde onun temposuna uymakta zorlandım biraz. Saçlarım sırılsıklam olmadıkça denize girmenin keyfine varamadığım için kumsala geri dönünce başındaki o acayip boneyi neden çıkarmadığını sordum. Kafamı ya böyle bir boneyle ya da bir şapkayla her zaman örtmem gerek dedi. Bunun nedenini de anlattı. William Morris'in ve başka şair ve sanatçıların propagandasını yaptıkları bir modaya, el emeğiyle güzel eşyalar üretmek modasına uyarak küçük bir halı dokumaya kalkmış. Ama acemi olduğundan uzun saçları dokuma tezgahına dolanmış. Saçlarıyla birlikte kafatasının derisinden büyükçe bir parça kopmuş. Oradan bir daha saç çıkmamış. Başındaki çirkin yara izini kimseler görmesin diye hep şapka giyermiş. Konuşmalarımız sırasında benim kuşağın kadınlarına gıpta ettiğini söyledi. Gerçi aramızda bir kuşak farkı vardı sadece. Ama ben 20. yüzyılda dünya modernleşmişken özgürlük içinde yetişmiştim. Freya Stark ise 19. yüzyılın sonunda Victoria çağının o akıllara sığmaz baskıları altında cinsellikten habersiz olarak yetişmişti. Bu yüzden başına ne dertler açıldığını anlattı. Daha 20'sine basmadan onu kibar bir ailenin oğluyla evlendirmişler. Gencecik gelin kocasının ondan hiç mi hiç hoşlanmadığının, ona el sürmediğinin, ona uzaktan kinle baktığının hemen farkına varmış. Meğer delikanlı eşcinselmiş. Ailesi de Victoria çağında bir rezalet sayılan bu durumun meydana çıkmaması için acele baş göz etmişler oğullarını. Zavallı Freya Stark ise bu konularda öyle kara cahilmiş ki, yeryüzünde kadınları değil de erkekleri seven erkekler olduğunu hiç duymamış bile. Dolayısıyla genç kocasının ondan neden nefret ettiğini bir türlü anlayamıyormuş. Fransızların mariage blanc, beyaz evlilik dedikleri türden, yani gelinin bakire kaldığı bu evlilik bir süre sonra boşanmayla sonuçlanmış ama bu arada biçare kızcağızın çekmediği kalmamış. İyi ki çok daha sonraları 50'sini geçtikten sonra yeniden evlenmiş, normal bir ailesi olmuş. Eskiden Bodrum şimdi olduğu gibi kalabalık değil ancak 4500 nüfuslu olduğundan yabancı çehreler hemen dikkatinizi çekerdi. Bir akşam hava kararırken gözleri çekik, elmacık kemikleri çıkık, kısaca boylu, bacakları hafif çarpık, beyaz şortlu bir adamla karşılaşmıştım. Adama bir daha bakınca onun ünlü bale dansörü Nureyev olduğunu anlayıp fena bir şok geçirdim. Demek ki sahnede dans ederken seyircileri büyüleyip kendilerinden geçiren, gökyüzünden yeryüzüne inmiş bir tanrıya benzeyen o eşsiz Nureyev, böyle bir adamcağız oluyormuş sahne ışıklarından uzaklaşıp, gerçek yaşamın acımasız ışıkları altında kalınca. Şimdi çoğu ne yazık ki sevimsiz yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan Bodrum'da birbirinden ilginç marjinal tipler vardı eskiden. Bunlardan biri Hook'tu. Eskiden bir banka şubesi müdürü olduğu rivayet edilen, gerçek adını hiçbir zaman öğrenemediğim Hook kendini Kızılderili sanırdı. Kızılderili gibi giyinir, saçlarını uzatıp iki örgü yapar, başını saran banda uzunca bir tüyü takar ve karşısına çıkan herkesi elini hafifçe kaldırıp Hook diye selamlardı. Hook'tan çok daha sevimli bir başka marjinal tipe Hey Yavrum Hey denilirdi. Hey Yavrum Hey Fransızca öğretmeniydi aslında. Emekli olduktan sonra Kumbahçe Mahallesi'ndeki kumsalda hala aynı adı taşıyan güzel bir içkili lokanta açmıştı. Kendisine de lokantasına da Hey Yavrum Hey denilmesinin nedeni, akşam rakısını içerken denize ve Bodrum Kalesi'ne bakarak coşup Hey Yavrum Hey diye bağırmasıydı. Ölümüyle sonuçlanan kansere yakalanınca ona artık Hey Yavrum Hey diyemez olduk, Mustafa Öğretmen dedik yüreğimiz sızlayarak. Bodrum'un renkli kişileri arasında en renklilerinden biri Başkomiser Mustafa Yeşilova'ydı. Onu ilkim bir kış akşamı çarşıda yağmur yağarken görmüş ve gözlerime inanamamıştım. Vahşi Batı filmlerinden fırlamış bir şerif vardı karşımda. Geniş kenarlı kovboy şapkasıyla, deri ceketiyle, çizmeleriyle tam bir şerifti. Bu adamın kim olduğunu sorduğumda kim olacak şerif elbette dediler. Bodrumlular başkomiserlerine şerif adını vermişler meğer. Ertesi gün yağmur devam ederken Raşit'in kahvesinde çay içmek için erkenden rıhtıma gittim. Bu kez kulaklarıma inanamadım. Bomboş meydan Beethoven'ın 9. senfonisi ile inliyordu. Müziğin nereden geldiğini arayınca karakolun küçük bahçesinde şerifi gördüm. Bir iskemleye çökmüş, başını elleri arasına almış, pikaptan Beethoven dinliyordu. Şerif'le tanışmamız çok daha sonraları, 12 Eylül 1980'den birkaç gün sonra oldu. Denizden eve dönünce komşularım Şerif seni aradı gene gelecekmiş dediler. Tamam, bütün solcuları gözaltına aldılar, beni de alacaklar dedim kendi kendime. Eşim dostum hapisteyken beni adam yerine koyup tutuklamamalarına bir hayli bozulduğum için biraz da sevindim doğrusunu söylemek gerekirse. Bir süre sonra başkomiser koltuğunun altında kalın bir dosyayla çıka geldi. Gözaltına alınmak onurundan gene yoksun kalmıştım. Çünkü kalın dosya Mustafa Yeşilova'nın yazdığı bir romandı. Yayımlamadan önce edebiyattan anlayan biri olarak bunu okumamı, gereken değişiklikleri ya da düzeltmeleri yapmamı rica etti. Ben de bir süre sonra yayımlanan ve hiç de fena olmayan romanı özenle okudum, notlar aldım ve bazı önerilerde bulundum. Mustafa Yeşilova gülmece duygusu çok gelişmiş, son derece eğlenceli bir adamdı. Anlattıkları birbirinden komikti her zaman. Gel gelelim polislere fena halde ön yargılı olduğum ve bir komiserle yüz göz olmayı, onunla oturup kıkır kıkır gülmeyi ayıp saydığımdan kahkahalar atmamak için kendimi tutuyor, surat asıyor, hatta fırsat buldukça saldırıya geçiyordum. Bir gün ayrıca somurtkan bir yüzle, neden hep böyle şerif kılığında gezdiğini, neden her polis gibi üniforma giymediğini sordum. Size bunun 12 nedenini söyleyebilirim diyerek bu nedenleri teker teker saymaya başlayınca kahkahalarımı tutamadım, katıla katıla güldüm. Bundan sonra da kendimi koyuverdim. Mustafa Yeşilova söylüyor, ben de rahat rahat gülüyordum artık. 1985'te vaktinden önce ölen ve Bodrum'un mis gibi adaçayı kokan mezarlığında toprağa verilen şerifin, gülmece yeteneğinin Nimet Arzık'ın taşlama yeteneğiyle karşı karşıya gelmesi görülmeye değer bir olaydı. Tiyatroda çok eğlenceli bir komedya seyreder gibi dinlerdim bu ikisini. Nimet Arzık Bodrum'da sürekli oturmazdı. Ama orada kaldığı zaman yaşam büsbütün renklenirdi. Nimet Arzık şaşırtıcı hem de çok şaşırtıcı bir kadındı. Annem Şefika, beklenmedik değişik yanları olan insanlar için çok façetalı derdi. Façeta, elmasın tıraş edilen kısımlarına verilen admış. Nimet Hanım da çok façetalıydı. Bir bakardınız birini acımasız bir ironiyle yerin dibine batırır, rezil ederdi. Bir bakardınız başka birini öve öve göklere çıkarır, yüceltirdi. Yergisinin de övgüsünün de nesnel ölçüleri olup olmadığını asla anlayamazdınız. Ama her tepkisinde aşırı bir duyarlılık olduğu kuşku götürmezdi. Bazen merhametsiz görünen bu kadının, Sinan Cemgil'in yetim kalan 5 yaşındaki oğluna bakarken gözlerinden yaşlar fışkırdığını gördüm. Bazen de çevresindekilerin üstüne çok can yakan kocaman taşlar yağdırıp etrafı kasıp kavurur, sonra da yarım saat süreyle hiç duraksamadan kusursuz Fransızcasıyla Racine'in en güzel parçalarını ezbere okurdu. Nimet Hanım'ın kişiliği hiç kimseninkine benzemediği gibi davranışları da kimseninkine benzemezdi. O felaket siteler kurulmadan önce Bodrum Yarımadası bomboş, yemyeşil ve ormanlarla doluyken oralara pikniğe giderdik eskiden. Bir de bakardık ki Nimet Hanım ortadan yok oluvermiş. Oğlu Ahmet gene muzur bir şey yapıyor bizimki derdi ve yaramaz çocuğunun peşinden koşan bir baba gibi tırmandığı kayalığın en tepesinde annesini bulur, onu elinden tutup aramıza getirirdi. Kimi zaman da Azmakbaşı kahvesinde gece yarısı karşılıklı oturup konuştuğumuz sırada Nimet Hanım birdenbire ayağa kalkar, şalvarını, Bodrum'da hep şalvar giyerdi ve üstündekileri hiç çıkarmadan 2-3 adım atıp denize giriverirdi. Bazen uzun uzun yüzer, bazen bir dalıp çıkardı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi neden böyle yaptığını açıklamadan gene karşıma oturur, konuşmasına bıraktığı yerden devam ederdi. Nimet Hanım yalnız yaz sıcaklarında değil, kışın da durup dururken denize girerdi. Ben yünlere sarınıp ocak başında otururken bir de bakardım ki şalvarından ve her bir yanından sular damlayarak Nimet Hanım karşıma çıkıverirdi. Bu amaçla aldığım büyük bir naylon parçasını sedirin üstüne serer, onu oraya oturturdum. Bodrum 1980'e kadar yavaş yavaş, 1980'den sonra hızla bozuldu. Renkli insanlar filan kalmadı artık orada. Her bir yana saldıran çirkin bir yapılaşma yüzünden doğa güzelliğini yitirdi. Eskiden çiçek açan yerlerde çiçekler çıkmıyor artık. Müskebi yalısında Bodrumlular yalı derler deniz kıyısına. Kumsalda zambağa benzeyen güzel beyaz çiçekler vardı. Bunlar yok oldu. Çiçek yerine plastik şezlonglar var şimdi. Güzelim Yarımada betondan yapılmış kutularla doldu. 5-6 delikli bu beton kutuların üst üste yığılmasına site adı verildi. Altyapısı bulunmadığından bu kutuların çoğu boş. Yatırım olsun diye satın alındıkları söyleniyor. Bodrum yerlilerinin birçoğu mandalina bahçelerini ya da topraklarını satarak zenginleştiler. Dolayısıyla güzel huyları da değişti. Çoğu sadece para lafı ediyor artık. Bodrum'a karlı işler yapmak amacıyla gelen yabancılarsa ellerinde cep telefonları etrafta dolanıp duruyorlar. Böylelerine fena halde bozulurum. Bu yeni yeni palazlanmaya başlayan kapitalistler, yerleşmiş oturmuş eski kapitalistlerden daha açgözlü olduklarından sinirime daha da çok dokunurlar genellikle. Ne var ki bir iki yıl önce bunlardan birinin haline yüreğim parçalanmıştı. Denizden yeni çıkmış güneşleniyordum. Bitişik gazinoya genç bir adam geldi. Bodrum sıcağında herkes tişörtle şortla dolaşırken bunun sırtında koyu renk bir takım elbise, boynunda kravat, gözünde kara camlı gözlük, elinde bond çantası vardı. Tam bir yapıydı, yani genç bir iş adamı. Onu arkadan görebiliyordum. Başını yana eğmiş bir şeyler mırıldanıyordu. İş bağlandı. Akşam uçağıyla geri döneceğim. Bonolar. 750 bin dolar gibi kopuk sözler duydum. Vah zavallı, kafayı üşütmüş kendi kendine konuşuyor diye düşündüm ilkin. Meğer kulağına dayadığı cep telefonuna söylermiş bunları. Bir ara ceketini çıkardı, kravatını gevşetti, başını arkaya devirdi, bitik solgun yüzünü güneşe verdi. Hah şöyle, iş işten geçmeden takım elbiseni at, cep telefonunu da, kara gözlüklerini de, bond çantanı da at, denize koş diye bağırmak geldi içimden. Eskiden Türkiye'nin dışında küçük bir cennet olan Bodrum, Türkiye'leşti, hem de fena halde Türkiye'leşti. Ülkenin üstüne çöken vahşi kapitalizmin en vahşisi Bodrum'da yaşanılıyor şimdi. 19. yüzyılda Amerika'nın batısında birdenbire gelişip zenginleşen küçük yoksul kasabalara boomtown denilirdi. Bodrum bir boomtown oldu artık. Yalnız yarımadada değil, Bodrum'un içinde de hızla sürüp giden çirkin bir yapılaşma var. İki katlı eski Bodrum evleri yıkılıyor, onların yerine 3 hatta 4 katlı çirkin apartmanlar dikiliyor. İmar yasalarına göre sit evi ya da tarihsel ev denilen eski binalara dokunmak yasak. Benim evim de bunlardan biri. Yani değiştirilemez, yani bir pencere ya da kapı açılamaz, avlusuna bir oda daha yapılamaz, bir kat daha çıkılamaz. Bunların yapılmaması için de herkesten alınan verginin ancak %10'u alınır tarihsel evlerin sahiplerinden. Oysa para hırsı Bodrumluların gözünü öyle bürümüş ki, hepsi elinden geleni yapıyor o güzel eski evlerinin tarihsel sayılmaması için. Çünkü o zaman iki kat yerine 3 katlı olabilecekler, avlularına bir bina daha dikebilecekler. Bunları ya kiralayabilecekler ya da pansiyon olarak kullanabilecekler. Daha çok para kazanacaklar böylece. Eski evlerle dolu çıkmazımda biraz çukurlarda kaldım bu yüzden. Artık daha az güneş ışığı alıyorum. Bu da yetmiyormuş gibi evimin hemen arkasındaki o güzelim mandalina bahçeleri söküldü. Bodrum'un en geniş caddelerinden Atatürk Caddesi açıldı. Mandalina ağaçları Nisan'da çiçeklenince avlum mis kokardı eskiden. Şimdi ise ancak egzoz kokularıyla trafik gürültüsü geliyor sökülüp asfaltlanan mandalina bahçelerinden.